Aziz dinleyiciler, Kalbin Sesi Erkam Radyo'ya ve Söz Ola programına hoş geldiniz efendim. Yeni bir Söz Ola programında tekrar huzurlarınızdayız. Ve Söz Ola programında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden Profesör Doktor Dursun Ali Töker hocamızla beraber selamlıyoruz sizleri kıymetli hocam. Hürmet ediyorum. Anımız, günümüz, haftamız hayır olsun. İyiliklerle, güzelliklerle dolu olsun. İnşallah. Daha nice nice inşallah Ramazan-ı Şerifleri ve daha nice bayramlara erişmekte nasip
i̇nşallah,
olsun.
İnşallah. Amin.
Sağ olun. Şimdi hocam bugünlerde sosyal medyada karşımıza çıkıyor annelerin, babaların, ebeveynlerin çocuklarıyla imtihanları üzerine çok acı ve dram yüklü sahnelerle de imtihanlarla da karşılaşıyoruz. İşte bir camide vazife yapan bir hocamızın kızı bakıyorsunuz sosyal medyada bir uygulamada fenomen olmuş. Sonra nasıl bir anlam kaybına, nasıl bir boşluğa, nasıl bir manevi bir zafiyeti düşünmüş bilemiyoruz hikayeyi tabii. İntihar ediyor. Anne için ayrı, baba için ayrı imtihanlar.
Tabii.
Bugünkü programımızda sizinle biraz ebeveynlerin çocukla imtihanı üzerine, insanın insana emanet oluşu üzerine konuşsak istiyorum. Daha önce yaptığımız Söz Ola programlarından birinde çocuklarınız sizden geldiler ama size ait değiller. Sözünü paylaşmıştınız Halil Cibran'ın. Buradan yola çıkarak çocuğa duyulan sevgide ölçümüz nasıl olmalı? Çocuğa anne babalar olarak emanet nazarıyla nasıl bakmalı, nasıl korumalı, kollamalı, gözetmeli? En azından gönderenin hatrını gözeterek, göz önünde bulundurarak çocuğumuza hangi pencereden, hangi ölçülerden bakmalıyız diye sorsam ve buradan konuşmaya başlasak.
Evet.
Ne dersiniz hocam?
Teşekkür ediyorum. Ben de kıymetli dinleyicilerimizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bir Ramazan'ı bitirdik, bir bayramı da bitirdik. Böyle durumlara denir ki yani ömür bitiyor ki ne bitmeyecek
öyle tabii
diye. Dolayısıyla şöyle derler yani bitene üzülelim mi, gelene sevinelim mi? Ne bitene üzülelim, ne gelene sevinelim. Ama hep ana, anda kalalım.
Evet.
Anda kalalım. Bu an bizden ne istiyor?
Ne bekliyor?
Ne bekliyor? Hep güzel sözler söylenmiştir. Ramazan bittikten sonra senin için başlıyorsa sen Ramazan'ı hak etmişsin diye. İşte bayram bittikten sonra başlıyorsa sen bayramı hakkıyla ifa etmişsindir. Sen bayrama gelmişsin ama bayram da sana gelmiş demektir yani. Biz bayrama geldik de bayram bize geldi mi nedir? Bayramın hakkını verirsek hak gelmişiz demektir. Dolayısıyla güzel buyurdunuz. Yani bunlar aslında hep emanet bilinciyle alakalı kavramlar. Müslim Hazretleri diyor ya bu can gövdeye konuktur. Hak bu söze tanıktır. Yani bu can gövdeye konuktur. Biz de dünyada bir konuğuz.
Öyle tabii.
Biz de dünyada konuğuz. Dolayısıyla bize ne ki sahibiz, sahip değiliz, emanetiz, emanettir.
Emanetçiyiz.
Emanetçiyiz. Şey, i̇şte bu bilinci bize çok iyi taşımak lazım. Yani her hafta bunu konuşsak bence değer başka
bir şey. Sezadır gerçekten.
Evet, öyle. Evet. Neden? Hani oğlanlar Şeyh İbrahim Efendi var. Dergâh-ı var İstanbul'da daha önce söylemiştik. Yani niye buna şeyh demişler oğlanlar Şeyh'i? Çok küçüktüm diyor. 4-5 yaşlarına mı ne yani? Bir gün dedeciğim dedi ki bir ilahi okuyor şeyhinden diyor. İşte neyim var ya Rabbi sana verdim falan diyor. Dedim ki diyor dedeciğim bu söz Şeyh Efendi'nin midir? Evet. Onun muymuş da Allah'a vermiş dedim diyor. Neyim var ol varımı hakka verdim demiş ya. Dedeciğim birden ilkildi. Dedi ki ha bu oğlan şeyhtir buna dikkat edin dedi diyor. Bu nasıl bir söz yani? Ufacık bir çocuk diyor ki ben varımı hakka verdim. Kardeş zaten hakkını senin miydi de hakkı verdin diye yani. Buradan ne anlam çıkıyor? Bu dünyada neyle muhatapsak aslında o bize bir emanet.
Kesinlikle.
Yani eşim bana emanet, ben eşime emanet, evim bana emanet, işim bana emanet. Benim muhataplarım, öğrencim mesela. Kardeşim ben öğrenci gözüyle bakma. O bir adlandırma. Ona emanet gözüyle bak. Çocuklarım bana emanet. İşte oğlum, kızım falan öyle bakma. Bu bana bir emanet. Şimdi daha önce söylemiştik sık sık. Kierkegaard'ın bir sözünü, filozof. Kendi de papaz aslında ya, bir din adamı aslında. Şöyle bir sözü var, diyordu ki Tanrı benimle ne murad etmiş olabilir? Çok güzel bir soru.
Çok, çok sarsıcı ve
evet,
insanın şu hayattaki en ardına düşeceği, kendi anlamını bulacağı çok mühim bir söz.
Evet, yani ben Allah benimle ne murad etti beni yaratmakla? Allah asla boş bir şey yaratmaz. Beni yarattığına göre bir amacı, bir hedefi var. Benim görevim benim niçin yaratıldığımın sorusunun peşine düşmek.
Düşmek kesinlikle.
Ben bunun peşine düşeceğim. Ve Allah her kuluna adil olduğu için muhakkak surette pek çok, çok farklı yetenekler, kabiliyetler vermiştir. Ben onu keşfedeceğim, bulacağım. Bak bu önemli. Ne yapacağım? Yunus Emre Hazretleri diyor, ilim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Fakat şöyle bir şey var. Sen kendini bilmezsin, nice okumaktır. Buradan şu anlam çıkıyor bu dörtlükte. Yunus Emre diyor ki, bir şeyi bilmeye ilim derler. Fakat bu ilim denen şey diyor, önce kendini bilmekle başlar. Benim acizane kanaatim şu, bu şiirden şunu anlıyorum. Ben baba olmaya karar mı verdim? Önce babalık ne bunu bileceğim. Ben anne olmaya karar mı verdim? Annelik ne bunu bileceğim. Ben bir ev almaya karar verdim mi? Yuva vurmaya karar verdim mi? Ya şu, arkadaş, yuva kurmak ne demek? Yuva olmak ne demek? Anne baba olmak ne demek? Bunları bilmeden Yunus Emre işte girişme diyor. Girişme. Bunları bir bil yani. Bu da şudur hocam. Peygamberimiz diyor diye ya, dünyayı istiyorsan ilme sarıl. Ahireti istiyorsan ilme sarıl. İkisini istiyorsan ilme sarıl. Yunus Emre Hazretleri'nin sözü bununla birleşiyor. Şu anlam çıkıyor. Ne olmaya düşünüyorsan o olmanın hakkını verecek bilgiye sahip ol. Beş öğretmenim öğretmek nasıl ya, bu bilgiye sahip olacağım. Dolayısıyla bir şey olmadan önce o şey olmanın anlamını bilmem gerekiyor. Bu çok değerli. Dolayısıyla ben şimdi şunu düşünüyorum. Bütün bu okuduklarımdan, bildiklerimden daha önce bir vesile belki söyledik ama Fetavai Hindiye diye bir kitap vardır hocam.
Evet.
Çok kıymetli bir fetva kitabıdır.
Fetavai Hindiye.
Hindiye. Çok tamam. Güzeldir. Bu 15 ciltlik bir fetvalar kitabıdır.
Tamam.
Harika bir şeydir. Ben bunu okurken çok dikkatimi çeken iki tane fetva hatırlıyorum. Birincisi şu. Diyor ki bir kişi çarşıdan bir rahle alsa evinde Kur'an okumak amacıyla, bu rahleyi bir dükkana emanet etse, dese ki dükkanı, ya işte ben işim var, şu rahle burada kalsın, biraz sonra gelip alacağım dese, o dükkan sahibi kendisine emanet edilen rahlede Kur'an okuyabilir mi? Soruya bak ya. Ya Kur'an okumak çok güzel bir şeydir ya. Yeter ki oku kardeşim diyebilirsin. Hayır. Okuyamaz diyor. Cevap okuyamaz. Neden? Çünkü rahle kendisine emanet edilmiştir. Emanetinde canı daima azdır. Ola ki o emanet olan rahleye bir zayiat gelir, bir zarar gelir diye o rahleyi gözü gibi koruması lazım diyor. Onunla bırak Kur'an okumayı. Yüksek bir yere mi kaldırıyorsun? Aşağıda bir yere mi koruyorsun? Kırılmasın, düşmesin, çizilmesin. Emanet edildi çünkü sana bu. Sen bunu kabul ettin kardeş. Emaneti gözün gibi bakacaksın. Şimdi o fetvayı ben yıllar önce okumuştum. Aklıma şu geldi. Ya kendisini emanet, bir rahle emanet edilen kişi basit bir rahleye bu dikkati gösteriyorsa insanın evladı rahleden daha az bir emanet değil ya.
Asla.
İnsanın eşi rahleden daha az bir emanet değil. İnsanın muhatabı, mesela benim muhatabım kim? Öğrenci kardeşim. Daha az bir emanet değil. Ben ona emanet gözüyle bakarsam sevgi tuzağına düşmem. Şimdi ne oluyor?
Bir dakika. Evet. Ben çocuğuma, evladıma emanet gözüyle bakarsam sevgi tuzağına düşmem.
Düşmem.
Ne demek bu? Bunu biraz açalım. Sevgi tuzağına düşmemekten kasıt nedir
yani,
burada hocam?
Yani insanlar evlatlarını sevmeseler, yani bilgi şu. Sevgi bize karşılaşacağımız zorluklarla baş etmek için verilmiş bir duygudur. Bak bizatihi bir şey yaramaz o. Mesela ben çocuğumu seviyorum diyorum. Bu sevgi çocuğum yokken yoktu. Bu sevgi çocuğum varken geldiğine göre demek ki bu çocuğun gelmesiyle sevginin ilişkisi var. İlişki şu. Eğer ben çocuğumu sevmeseydim çocuklarımın güçlükleriyle baş edemezdim. Onu büyütmenin zorluklara katlanamazdım.
Elbette.
Tamam, bu sevgi bunun için demek. Bitti. Anladım.
Abartmamak ve aşırıya kaçmamak
evet.
Lazım burada.
O zaman ne yapıyor? Bu sevgiyi gerçek bir duygu zannedip o çocuğu sevmekle o kadar fazla işgal ediyor ki çocuğu.
Maalesef
sevgiyle
kutlaştırıyoruz. Yani
kutlaştırıyoruz. Elini sıcak sudan suya dokunmasın, gözüm canım bir tanem diyorsun. O kadar fazla koruyorsun ki çocuğu, o sevgiyi gerçek zannedip. Babalık hakkını vermiyorsun, analık hakkını vermiyorsun. Çocuğu eğitime tıraşa düşmüyorsun. Hazreti Ali Efendimiz demiş ki 7 yaşına kadar çocuklarınızla oynayın. Bitti. 7'de ben bırak oyunu. Oyunu bırak. 7 ile 15 yaş arasında çocuklarınızla arkadaşlık yapın. Ona rehberlik yap. 14'ten sonra çocuğa danışın. Akıl danışın. Fikir danışın. Bak bak bak. Bu mübarek formülü vermiş yani. Şimdi sen bu formüle uyan bir anne babalık yapıyor musun kardeşim? Yapıyorsan sorun, yapmıyorsan büyük bir sorun var demektir. Kur'an-ı Kerim'de Allah bizi sevgiye karşı uyarmış. Bunu anlamamız lazım. Bak ben her hafta bu konu konuşsak bunları bence haklıdır. Evet. Çünkü insan unutuyor hayat telaşı. Nedir? Kur'an'da Allah çocuklarını sevin diyor mu kardeşim? Demiyor. Diyor mu eşinizi sevin? Demiyor. Allah'ı sevin, peygamberi sevin diyor ya. İlle sevmek fiilini kullanacak mıyız? Evet. Kullan kardeşim. Peki ne yapacaksın? Sevmeyeceğim mi? Hayır, zaten seveceksin. Sevmesen katlanamazsın. Peki ne yapıyor? Cenab-ı Hak bizi Kur'an-ı Kerim'de sevgiye karşı uyarıyor. Çünkü sevgi ne yapacak bizi? Tuzağa düşürüyor. Sevgi gözümüzü kör ediyor, görevimizi yapamaz hale getiriyor bizi. Bundan ben çekineceğim. Dolayısıyla şu bir gerçek. Yani çocuklarıma bakacağım uzaktan. Tamam. Hani Kierkegaard dedi ya, Tanrı benimle ne murad etmiş olabilir? Ben şöyle diyeceğim. Allah bana 2 evlat verdi, 3 evlat verdi. Allah bununla benden acaba ne murad etti Cenab-ı Hak benden? Yani bu çocuklara bana vermekle benden ne istiyor, ne bekliyor benden? Ne bekliyor? Belli. Peygamberimizin hadislerine bakarak bekliyor. Ben sizin diyor çokluğunuza ümmeti iftihar ederim diyor. Peki çokluk nicelik diye ki, nitelik diye gidiyor. Nicelik diye ki, o zaman ben nitelikli bir insan yetiştireceğim. Ne yapacağım? Şöyle yetiştireceğim çocuğumu. Bakın şöyle basit bir mantığı var bunun. Mahşer'de ayette anlatılıyor ya, yeme yefirul mer'ümin akihi. İnsan ilişkilerini Cenab-ı Hak şöyle sıralamış. Böyle Kur'an-ı Kerim'de. Yeme yefirul mer'ü. Kişi kaçacak mahşerde. Akihi, kardeşinden. Bak birincisi kardeşinden. Ve ebihi, babasından. Ve ümmihi, işte annesinden. Ve sahibeti, eşinden. Ve beni, çocuklarından. Ya bir Müslüman kişinin bu ayeti beyninin gül içine böyle var ya, levha gibi asması lazım.
Hocam soru şu. Kendisinden kaçacağımız insana karşı bizim nasıl muamele etmemiz lazım?
İşte bilinç bu olacak.
Bütün mesele bu.
Allah mahşer günü kendinden kaçacağımız kişileri yefirri diyor. Yefirri, firar etmek ha. Bak ben kardeşimden kaçacağım. Çocuklarımdan, annemden, babamdan, eşimden kaçacağım. Niye kaçayım ya? Niye kaçıyorum? Hı. Çünkü ben onların hakkını vermemişim. Emanete ihanet etmişim. Onları gereği gibi yetiştirmemişim. Onları gereği gibi insani muamelede bulunmamışım. Niye önce kardeşinden kaçıyorum? Çok vahim bir şey bu. Demek kardeş hukuku o kadar ince bir zar ki, o kadar ince ki. Çünkü şu var hocam, emanetin zıttı ihanet. Çok garip. Bir şeyi anlamanın yolu zıttını bilmektir.
Elbette.
Yani emanete hakkıyla riayet etmezsem ne oluyorum? Ben hain oluyorum ya. Çok garip bir şey bu. Hain oluyorum. Peki Allah diyor ki Allah hainleri sevmez. Şimdi burada hain derken illete vatanı ihanet falan anlamasın. Senin kardeşlik hukukunu ziyan etmen senin hainliğindir. Senin çocuğunun hukukunu ziyan ediyorsun. Ona yeterli ihtimamı özenini göstermiyorsun. Hainsin. Bak o kadar tuhaf bir şey ki bu. Bizim büyük romancımız, yazarımız Ahmet Mithat Efendi oturmuş kitap yazmış.
Hacı-i Evvel Ahmet Mithat
Efendi. Hacı-i Evvel, evet. Adam 200'den fazla kitabı var. Ömrünü milletini eğitime adamış. Ne kadar kendi ne biliyorsa. Mesela Peder Olmak Sanatı diye bir kitap yazmış. Şimdi bunların eğitim kademelerinde işlenmesi lazım. Ben çocuklarımı işlemem lazım. Ne kadar? Ne diyor orada? Mesela evliliği şöyle başlatıyor. Bu bilinci taşıyarak. Oğlum diyor. Sen bu kızla evlenmeye karar verdin diyor. Tamam güzel. Peki diyor senin şeyin ne? Ne amaçla? Boyu güzel, saçı güzel, gözü güzel, huyu güzel, işte maaşı var. Tamam bir sıralama var ya. Ama o bu bilinci, emanet bilincini ön plana şunu soruyor. Bence diyor önce şu soruyu sorman lazım. Bu kızdan anne olur mu? Kızım bu delikanlıyı beğendin ama bence diyor şu soruyu önce sor. Bu adamdan baba olur mu? Deyip sormamız lazım. Şimdi dolayısıyla emanet bilinci olduğu müddetçe, mesela ben şimdi bir öğretmenim, yani dostları olarak çocuklarıma emanet gözüyle bakıyorum. Çünkü bunlar benim malım değil. Eğer benim malım olsaydı var ya, hepsi birbirine benzerdi. Ben ne yapacağım? Çocuklarımın niye yeteneği var, niye kabiliyeti var, Allah bu çocuğu yaratmakla murat etti, onun peşine düşeceğim, onu o açıdan yetiştireceğim, insan hizmet etsin diye ne kadar yapabilirsem,
Allah'ını ne kadar tanıtıp bildirip ona layık bir kul haline getirebilirsem,
ne kadar emaneti, iyi bir insan ne kadar iyi insan yapabilirim elinden geldiği kadar. Haşa, Nuh Aleyhisselam başaramamış oğlunu, ben başka halim yok, ben görevimi yapacağım, bitti. Yani Peygamberimiz Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de uyarıyor sık sık. Diyor ki kendini parçalama. Peygamberimiz anlatıyor. Dini anlatıyor. Hakikati işaret ediyor. Ama bazıları işte inanmayınca Peygamberimiz kendini helak etme. Senin işin anlatmak. Biz çocuklarımıza birincisi bir defa bir model olmak lazım. Anlatmak. İkinci sırada.
Önce örnek. Halle.
Model. Yani şimdi çocuğumla efendim ben muhatap olduğum zaman çocuğumla. Bu emanet birinci kafamda olduğu için diyor ki bana bu emanet edildi. İhanet etmeyeyim.
Doğru.
Etmeyeyim. Babalık nasıl bir şey olması gerekiyor? Ben bunu ne yapacağım? Hocam bunlar çok basit bir şey. Ya Peygamber Efendimiz bir modeldir. Nasıl babalık yapmış?
Ona bakacağız.
Ne yapacağım? Şimdi rahmetli Cahit Sarıfoğlu'nun her zaman diyoruz diyor. Her zaman da demek lazım. Diyor ki Müslüman kişilerin evlerinde sık sık siyer okuması lazım. Okuyor musun kardeşim? Okumuyorsun. O zaman sen peygamber modelli bir hayat yaşamanın dışına itmişsin kendini. Ama modelsiz olmayacağına göre çocuğun bir modeli mutlaka alıyordur. Ne yapacağız? Hocam bu emanetle ilgili bir ayet-i kerime vardı biliyorsunuz. Bu ayet çok sık okunur. Şöyle bir şey. Allah size emanetleri ehline vermenizi emrediyor. Tamam. Sonra diyor ki İnsanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Burada şu çıkıyor hocam. Allah emanetle adaleti aynı ayette saymış.
Emanet ve adalet.
Evet. Bak. Hocam bu var ya çok önemli bir şey. Bunu kesinlikle ihmal etmemek lazım. Burada şu anlam çıkıyor. Eğer adaletsizse insan emanete ihanet eder. Dolayısıyla emanete ihanet etmişse bu kişi adalet etmemiştir. Peki adalet ne hocam? Adalet haklıya hakkını vermek demek. Yani affedersin öküzü çifte
koşarsın. Hak edene hakkını vermek.
Evet öküzü çifte koşarsın, ineğe sağarsın. Tamam bu adalet budur. Şimdi sen inekten eğer çift beklersen, öküzden süt beklersen bu yanlış şey. Haklı, herkesin hakkı var. Mesela eşitlik zulümdür.
Tabii.
Adalet esastır. O zaman ben şunu söyleyeceğim. Emanet de adalet bir ara zikredilmişse emaneti adaletle vermem gerekiyor. Bu nasıl olacak? Beşin çocuğum var. Emanet bana. Adalet şunu gerektiriyor. Bu çocuğumun eğitilmesi için ben bunun hakkını vermem lazım. Bu çocuğun hakkı ne? Ne hakkı bu bunun çocuğu? Onu vermem, bilmem lazım. Bütün işlerin neticesi dönüyor, dolaşıyor hocam. Neye geliyor? Hepsi şeye geliyor. Bilmeye dayanıyor. Bak bilmeden bu işler olmaz.
Olmaz.
Peki biz şimdi ne yapıyoruz? Yani şu. Kardeşim. Evlenmeden, bir yuva kurmadan önce. Yuva kurmak ne demek? Evlenmek ne demek? Karı olmak ne demek? Koca olmak ne demek? Yuva kurmak ne demek? Anne baba olmak ne demek? Bunları bilmemiz gerekiyor. Böyle bir eğitim alman gerekiyor. Almıyor eğitim. Kaşına hayran, gözüne hayran, yüzüne hayran.
Bir yere kadar.
Veya işte maaşı güzel, veya işte bilmem şu. O evleniyorsa ondan sonra hiçbir şey bilmeden bir oluşun içine giriyorsun. Yunus Emre'nin dediği gibi kendini bilmiyorsun, onu bilmiyorsun. Bu sefer ne yapıyorsun? Bocalıyorsun.
Tabii.
Şimdi elimizden geldiği kadar, ya bu şudur. Her zaman denilmiştir. Yani ilim minel mehdi ile laht, beşikten mezara kadar. Biliyorsun Ebu Zer Gıfari Hazretleri peygamberimizden zekat memurluğu istemiş. Bir ara herhalde öyle bir talepte bulunmuş ki. Peygamberimiz diyor ki sen diyor bakın Ebu Zer Gıfari'den sen güçsüzsün diyor. Bu emanet ağırdır diyor. Tamam mı? Çok güzel bir şey vardı yani. Emanet üstesinden gelemeyen kimse için kıyamet gününde zillet ve perişanlık doğuracak diyor. Hocam çok doğru. Şimdi mesela ben emanetin hakkını veremediğim için kıyamette bu hadise göre Müslim'den aldım bu hadisi. almışım. Kıyamet günü ben zillete düşeceğim. Niye düşeceğim? Diyecekler ki bana, sen emaneti ihanet etmişsin diyecekler bana. Ben diyeceğim ki, ya Rabbi emanet ne ki? Sana çocuk emanet ettim ben. Sana bir eş emanet ettim ben. Sana bir muhatap emanet ettim ben. Şimdi bakın, Veda Haccı'nı biz okurken lisede en sondaki şey beni çok dikkatimi çekmişti. Peygamberimiz Veda Haccı'nı irad ediyor. Sonra diyor ki, ey Müslümanlar, mahşer günü soracaklar benden, ne diyeceksiniz? Diyecek ki, ya Rabbi,
peygamberini yaptık. Şahit
diyor. Evet, şahit. Üç defa soruyor. Üç defa da sen görevini yaptın diyeceğiz. Şahit ol ya Rabbi. Üç defa şahit için. Şimdi peygamber görevini yapmazsa zaten başına ne geleceği Yunus peygamberden beri. Hocam şu mesele önemli. Peki ben şimdi bu hadisten ne anlam çıkarım? Şu anlam çıkarmalıyım. Bak basitçe. Bu hadise göre de. Mahşede soracaklar. Sen Dursunlar niye iş yapardın? Öğretmenim ya Rabbi. Tamam, çağırın bunu öğrencilerini. Sorun bana. Ey öğrenciler, bu öğretmenlik size yaptı mı? Bu adam bu işi yaptı mı? Eğer hakkıyla yaptı diye şahitlik yaparlarsa köşeye döndük. Oradan yırttık ya. Ama diyecekler ki, hayır ya Rabbi, yapmadı görevini, salladı, saf sakladı derse yandık. Çağıracak çocukları önemli, diyor ki, bu çocuklar, bu adam size babalık yaptı mı kardeş? Yaptı mı ya? İşte o ayeti yaptı mı? Yaptı diyecekler. Ama biz tutmadık olabilir. Babalık hakkını yaptı yani. Elinden geldiği kadar yaptı. Şimdi sen, hocam, ben, sen, hepimiz bir gün bir yerde dünyadaki görevlerimizden dolayı hesaba çekileceğiz. Bu bilinç taşı.
Hakkını verdik mi, vermedik mi?
Vermedik.
Emanete sahip çıktık mı, çıktık mı, çıkmadık mı?
Evet, çıkmadık mı? Yoksa şimdi ben çocuğum, şöyle bir şey de oluyor. Yani işte anne hakkı, baba hakkı diye çocukların üzerine zulüm de yapabiliyoruz. İşte bazen böyle oluyor. Ya şöyle bir şey, işte ben yemedim, içmedim, içirmedim, seni yetiştirdim işte. Arkadaşlar, mübarek insanlar, yaptığınız işte çocukların başına kalkmayın ya. Böyle bir şey olmaz. Herkesin bir kapasitesi var. Herkes aynı değil. Alabildiği kadar alıyor, alamadığı zaman alıyor.
Evet.
Çünkü hocam, burada şöyle bir şey de olmuş hocam. Bir çok güzel bir emanetle ilgili bir hadis vardır, ayrıntı.
Buyurun hocam.
Bir gün peygamberimize biri soruyor. Diyor ki, ya Resulullah diyor, kıyamet ne zaman kopacak diyor. Şimdi bu sorunun bizde en malum cevabı şu, biliyorsunuz. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah bilir. Sık sık bunu söyler peygamber. Ama bir gün o kişiye bakıyor, diyor ki, emanet ehline verilmediği zaman kıyameti bekletiyor. Bu ne demek? Evet. Bu, ben şimdi baba olmuşum, bana emanet verilmiş, onun kıymetini bilmiyorum, görevimi bilmiyorum, emanet olduğuna inanmıyorum, tamam mı? Dolayısıyla bu tür şeylerde anne babanın muhakkak son derece uyanık olması gerekiyor. Bakın, servet bir emanettir, para bir emanettir, hayatımız bir emanettir. Bu emanetlere adaletle riayet etmemiz lazım.
Kesinlikle. Hocam, yeri gelmişken, Müslim'in rivayetinde çok ibretli bir hadise vardır, anlatılır. Sahabe-i kiramdan Ebu Talha'nın ailesi Ümmü Süleym'den olma bir oğlu vefat ediyor.
Evet, evet. Çok güzel bir örnektir.
Ümmü
evet.
Süleym ev halkına diyor ki, Ebu Talha'ya ben haber vermedikçe oğlu hakkında hiçbiriniz bir şey söylemeniz diye tembih ediyor. Sonra Ebu Talha radıyallahu anh eve geliyor. Ailesi Ümmü Süleym akşam yemeğini getirmiş. Ebu Talha yemeğini yemiş. Yemekten sonra hanımı eskisi de eskiden olduğundan daha güzel süslenmiş. O geceyi geçirmişler. Ebu Talha'nın karnı doymuş. Onun tatmin olduğunu, mutlu olduğunu görünce Ümmü Süleym demiş ki, ey Ebu Talha, bir millet bir aileye emanet bir şey verselerdi, sonra o emanetlerini isteseler iade etmeyebilir mi, ne dersin? Ebu Talha, hayır, vermemezlik edemezler demiş. Ümmü Süleym, o halde oğlunu geri alınmış böyle bir emanet bil demiş. Basirete, firasete bakın hanımdaki. Ebu Talha demiş ki, madem ki öyle, niçin hiçbir şey olmamış gibi davrandın? Şimdi de tutmuş oğlumun durumunu bana haber veriyorsun, öyle mi? Derhal kalkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitmişler. Olanı biteni haberdar etmişler. Efendimiz de geçen gecen ise Allah hakkınızda bereketli kılsın demiş. Ve ondan sonra da hakikaten çok acayip yani.
Evet.
Çok. Oğlun sana Allah'ın bir emanetiydi, onu senden aldı.
Evet, işte diyor. Bu hocam. Şimdi biz bunlar sadece böyle...
Efendimiz'den de dua almışlar. Sonra da o geceden sonra Abdullah adında bir oğulları olmuş. Daha birçok oğlu olmuş. Hepsi kura hafız olmuştu. Sabırlarının neticesi bereketi olarak.
Evet. Yani hocam bu tabii gelenek de var ama bu hadis muazzam bir hadisedir.
Tabii.
Şu ayet vardır. Allah dilediğine erkek verir, dilediğine kız verir, dilediğine ikisinden verir. Hı hı. Dilediğine hiçbirini vermez.
Hiç. Şimdi verirse de hayır, vermezse de hayır.
Evet, işte ben her zaman olmayan arkadaşlarımızla çocukları dedim ki eğer veriyorsa imtihandır, vermiyorsa o da bir imtihandır. Bir çocuklarımıza emanet gözüyle bakıp emanete ihanet etmememiz lazım. İhanet nasıl oluyor, emanete ihanet? Onu yetiştirmenin hakkını vermezsen ihanet etmiş oluyorsun. Ve bir gün hesaba çekeceksin ondan. Buna dikkat etmek lazım. Şimdi peygamberimize emanetin zayi olması üzerine konuşuyor, soruyorlar. Emanet zayi olunca kıyameti bekle diyor peygamberimiz. O diyor ki ya emanet nasıl zayi olur diyor. İş ehline verilmezse zayi olur.
Ya.
Şimdi bak, insana bunu hep şöyle yorumluyorlar. Ya işte devlet dairelerinde işte iş ehline vermiyorlar. Kardeşim, o işin bir yansıması. Sen kendine bak bir. Sen bu ayete muhatap olarak, bu hadise muhatap olarak sen kendini ehliyeti baba hissediyor musun? Görüyor musun ya? Şeyin çok güzel bir hikayesi vardır. Behlüdane Hazretleri hocam. Hani daha önce belki söyledik, bu evlenmemiş. Hiçbir gün bunu zorla evlenmişler. İşte o gece gecesine koymuşlar. O gece mübarek biraz sonra içeri giriyor. Az sonra kaçıp gidiyor oradan. Diyorlar niye kaçtı dedi hanımına. Vallahi bilmiyorum, uzaktan kulağını şöyle bir tuttu diyor. Sonra çıktı gitti diyor. Düşüyorlar peşine, yakalıyorlar. Diyorlar ki ey Behlül ne oldu, niye kaçtın? Ya diyor karımın diyor karnına kulağımı tuttum diyor. İçeriden sesler geliyor diyor. Kimi bez istiyor, kimi tuz istiyor, kimi gaz istiyor, kimi elbise istiyor, kimi defter, kimi kitap istiyor. Aman yarabbi dedim, çıktım gittim diyor. Müthiş bir şey. Yani şöyle çocukların doğacak. Aynen. Ve bu çocukların senden bir şey isteyecek. O babalık yapmaya kendin hazır mısın? Hazır mısın ya babalık? Anne yapmaya hazır mısın? İnsanlar şu anda anlı duyguyla evleniyorlar. Ama onların nelerin beklediğini bilmiyorlar.
Doğru. Bunlara işte bak, dikkat etmek ve ciddi evlilik okullarından hocam.
Kesinlikle bence
aktif olması lazım. Gerekiyor bu süreçte.
Kesin, eskide mürşidi müteehhilin diye kitaplar vardı hocam. Bakın çok güzeldir bence.
Evet. Mürşid-i
müteehhilin.
Anlamı... Bir daha söyleyin efendim, mürşidi.
Mürşid-i müteehhilin.
Müteehhilin.
Ehil. Ehilleş, yani ehilleri irşad etmek. Ehil ne? Evliler.
Evet. Bunu inşallah hocam konuşalım bir sonraki programda. İnşallah. Bu hakikaten önemli bir mevzu.
Yani şu niye evli demiyor da ehilli diyor, onu konuşmak lazım.
Kesinlikle. Bu çok İnsan önemli. Evlenince nasıl ehilleşiyor?
Evet, niye ehil demiş atalarımız da evli dememişler. Yani evlileri inşaat olması lazım. Kitabın konusu o çünkü.
Tabii tabii.
Ama kitabın adı o değil.
Evet.
Önemli bir konu. Dolayısıyla emanet bilincine riayet eden kişilerin önce ehil kişiler olması lazım.
Çok. Bir dakika, emanet konusunda ehil olan kişilerin...
Emanet konusunda riayet beklediğimiz kişilerin...
beklediğimiz kişinin önce ehil olması gerekiyor. Lazım. Çok doğru.
Ehil olması için kişinin bir mutlak eğitimden geçmesi lazım.
Şart.
Peygamberimiz hani Mehmet Akif merhum çok güzel söylüyor. Der ki eğer peygamber gelmese idi. Çok güzel. Ömerler, Aliler, Osmanlar, Ebu Bekirler, Ebu Zerler hiç ortaya çıkacak mıydı?
Ya.
Çıkmayacaktı. Bunlar o çölde zayi olup gitmişlerdi diyor. Sonra diyor ki kim bilir o çöllerde ne Ömerler ne Aliler vardı da bir peygamber gelmediği için yok olup gittiler.
Tabii. Ne cevherler keşfedilmeyi bekliyor.
Evet.
İşte bugün de o peygamber varisleri o
i̇şte
noktada.
İşte alimler, arifler. Ben şimdi baba olarak ben şimdi babayım. İlkokula gidiyor oğlum. Hocası diyor ki hanıma, Yasemin Hanım diyor, bu senin oğlun diyor, çok tuhaf. Her şeyi çalıyor flütte diyor, yani müzikte falan.
Sizi mahtum için.
Evet evet. Maşallah. Her şeyi çalıyor diyor. Bunu diyor bir müzik kursuna falan götür. Diyor bana. Hanıma demiş. Hanım da bana dedi ki ya hoca böyle böyle söyledi, ne yapalım? Tamam.
O zaman palet okulları yok tabii.
Tabii. Evet. Ben de ne yaptım? Bak şimdi Aynen emanet bilinci şu. Şunu çal, bunu çal falan değil. Şu kursa götürmedim. Götürürüm oğlumu konsere. Bir konsere götürdüm.
Önce bir tabii ehlinden müzik... bir dinledi.
Ha, yani konsere götürürüm. Dedim ki oğlum bak ya konseri dinledin. Hangi sazı sevdin dedim. Burada var ya. Tambur var, ut var, ney var, kanun var, tam var. Efendim saz var. Hangisini sevdin? Dedi ki neyi çok sevdim. Neyi hoşuna etti. O zaman ortaokul bir de gitmiyor. Tamam ben gittim. Babalık görevi. En iyi ney hocası kim? O zamanlar işte şu.
Gittim, buldunuz.
Bulduk. Üstelim hocam böyle böyle. Tamam diye getirin falan. Ben o çocuğumla beraber yaklaşık 4-5 yıl her hafta sonu.
Gittiniz beraber. Gittim ona. Maşallah.
İstisnasız onunla beraber oturuyorum. Hocanın öğrencileri var. Hoca ney dersi veriyor? Tambur dersi veriyor. Benim oğlum neyle? Bayağı bir ilerledi. Sonra dedi ki ben tamburu. Tamamdır oğlum. Tambur aldım. Maşallah. Başladı tamburla. Ama ben bir hizmetçi gibi çocuğumun yeteneğinin açığa çıkması için öyle yapıyorum. Sevmek başka bir şey.
Tabii.
Saygı duyuyorum çocuğuma.
İşte biz biz bu sevmekle saygı duymayı çok karıştırdığımız için birbirine lütfen çocuklarımıza haksızlık ediyoruz. Önce sayacağız.
Önce sayacağız.
Sevgi zaten fıtrattan gelen bir şey.
Geliyor zaten engelleyemezsin ki. Ya ben çocuğumu sevmiyorum diyemezsin. Ama saymıyorum diyorsun. Saymıyorsun çünkü onu küçük görüyorsun. Basit görüyorsun. Bak işte oğlanlar şehirde demiş. Dedesi inşaat etmiş. O yüzden Mevlana Hazretleri, Muhyiddin Arabi Hazretleri de ki çocuklarınıza bir şey öğretmeye kalkmayın. Onlara bir şey öğrenmeye kalkın.
Onlardan bir şeyler öğrenmeye kalkın. Doğru.
Ya çocuğunu mürşit edinen kişi zayi olmaz. Hocam kesinlikle. Bak mümkün değil.
Tabii.
Çocuğumu çünkü onlar niye biliyor musun? Göklerden yeni geldi diyor. Hikmet onlarda. Ha, Türkçe'de bir deyim vardır ya. Hmm. Çocukta al haberi diye.
Tabii.
Onlar çok temiz ve saftırlar. Hatta şey bir şeyh müridine demiş ki nasıl olayım demiş. Efendim demiş de değil mi, çocuk gibi ol. Çocuk yalan söylemez. Kimse yalanmaya çalışmaz. Nasılsa öğretir tamam mı? Bir işi yaptığı zaman mesela çocuk oyunda oynarken kıyamet kopacakmış gibi oynar. O kadar ciddi oynar ki yani. Ha her şeyi ciddiye alır.
Şimdi biz de keşke çocuklar kadar her şeyi ciddiye alabilsek.
Evet dört ama... ede sarılsak. Ben şimdiki acizane bir baba olarak çocuklarımı bir hoca olarak gören bir adamım. Bunu herkes bilir. Ve ben çocuklarıma çok şey öğrendim.
Allah razı olsun.
Allah onlara bir şey öğrettiğime inanmıyorum ama ben onların öğrenmesi...
Muhakkak çok şey öğrettiniz de.
Şu hocam tabii. Hayır onların öğrenmesini istediği şeyi olmaya çalışıyorum.
En güzeli.
En güzeli budur. Evet. Olmaya çalışıyorsunuz tamam mı? Evet.
Değerli bir meslektaşımız uzun yıllar Moral FM'de de bu minvalde çok güzel programlar yaptı. Yazar Tuğba Akbey İnan Hanımefendi'nin bir kitabı var hocam. Çocuklar anneleri büyütür ve babaları da. Kitabın ismi bu.
Tabii hocam. Tabii.
Çocuklar anneleri büyütür ve babaları da diye.
Tabii.
Evet bu aynen. Hatırlatmalardan sonra yine programımızın sonuna yaklaştığımız şu dakikalarda emanet hassasiyetine ilişkin çok ibretli bir kısa bir kıssa var. İbretli bir hadise. Onu da sizinle değerli hocam ve dinleyenlerimize paylaşalım ve sonra da noktayı yavaş yavaş koyalım. Efendim bir zamanlar alim ve abid bir adamın hanımı vefat ediyor. Adam evine kapanmış, insanlarla konuşmaz, insanlarla konuşmaz, görüşmez olmuş. Bunu duyan saliha bir kadın adamın yanına gitmiş ve bir fetva sormuş. Demiş ki, hocam ben bir komşumdan bilezik aldım, bunu ödemekle mükellef miyim diye sormuş. Adam da evet pek tabii ki ödemekle mükellefsin demiş. Yani bana ödünç olarak vermişti, şimdi istiyor. Ama ben o çok alıştım o bileziğe. Şimdi nasıl vereyim? Hoca diyor ki, hoca olan zat, onlar sana emanet olarak verildi. Şimdi geri alındığında üzülmemelisin. Bak.
Ne güzel ya.
Kadın da diyor ki hocam
Arife bir hanımefendiymiş.
Ya, kadın da diyor ki, Allah sana selamet versin diyor.
Evet.
Allah sana emanet olarak hanımını verdi.
Evet.
Aldığında niye bu kadar üzüldün?
Ya.
Yani hem maddi hem manevi varlığımız, her şeyimiz emanet.
Tabii.
Biz de bu dünyaya bir emanet olarak geldik. İşte tabii, bize veren, emanet olarak verilen bir şey geri alındığında niye bu kadar üzülüyoruz? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ondan geldik ve ona döneceğiz. Evet, yani bu zor belki da. Söylemesi kolay belki tabii. Bunu tecrübe etmesi, yaşaması zordur ama çok güzel özetlemiş.
Çok güzel. Yani veren alır da.
Veren alır. Senin kim verdi, kim aldı?
Tabii zaten sana ait değil, alır da.
Tabii.
Onun da karşılığını muhakkak verecektir. Sabredersen kat kat verecektir. Yani ona şüphemiz yok. Hatta bizim eski kitapların birinde çok hoşuma gitti benim hocam. Peygamberimiz Miraç'ta uzakta bir ihtiyar gördü. Bu kim dedi diyor. Dedi ki diyor Cebrail, bu İbrahim Aleyhisselam. Etrafında çocuklar görmüş ufak ufak böyle. Bunlar ne yapıyor? Bunlar dünyadayken ya. Erkenden ölen çocuklardır genç yaşta. İbrahim Aleyhisselam onlar eğitime devam ediyor diyor orada. Peki ne öğretiyor bunlara? Bu çocukların diyor anne babaları öldüğü zaman mahşer günü. Eğer anne babası cehennemde olacaksa çocuklar diyecekler ki diyor. Ya Rabbi bizim anne babamız zaten bizi ölünce cehenneme yaşadılar. Bari bura cehennem atma diyecekler. Onlar şefaatçi olacaklar diyor.
Ya.
O kadar güzel ki. Onu bile düşünmüşler.
Kesinlikle.
Yani ölümü bile rahmete çeviren bir düşüncemiz var.
Yani işte bizim İslam medeniyetinin, rahmet medeniyetinin, o ya, faziletler ya, medeniyetinin bereketi tarifsiz güzelliktir. Bu konuları konuşmaya devam edelim. Dediniz ya her gün, her hafta konuşsak.
Tabii tabii, tabii. Unutuyoruz.
Gerçekten azdır. Hatırlamak, hatırlatmak adına çok çok kıymetli. Siz de çok çok kıymetlisiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bu mevzuları gönlümüze, gündemimize taşıdığınız için. Kıymetli dinleyiciler, Erkam Radyo'da Profesör Doktor Dursun Ali Tökel hocamızla beraber Bir Söz Ola programının daha burada sonuna gelmiş oluyoruz. Bugün ebeveynlerin çocuklarıyla imtihanını, çocuklarımıza, evlatlarımıza duyduğumuz sevgide ölçümüzün nasıl olması gerektiğini, yavrularımıza emanet nazarıyla nasıl bakmamız gerektiğini ve insanın insana emanet gözüyle bakmasının, insanın insana emanet nazarıyla bakmasının nasıl bir şey olduğunu konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz.
İnşallah.
Haftaya aynı saatlerde tekrar huzurlarınızda olmak dileği ve duasıyla. Allah emanet olun, kalın sağlıcakla.